Ayrım 12. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 120. Mart. Pensilvanya. Evlatlarıma helal lokma yedirmedim. Önüne yatarım. Günah işleme özgürlüğü. Orospu bahşişi. Soyuyorsa beni soyuyor. Ergenekon'dan çıkış. Berkin. Namuslu Teoman, Rabia, Bakara Makara, Twitter, YouTube, IŞİD, Süleyman Şah Türbesi, attırıveririm iki füze, trafoya kedi girdi. 1 Mart gazeteleri şu manşetle çıktı. Rıza Sarraf ve bakan çocukları serbest bırakıldı. 17 Aralık'tan sadece 74 gün sonra tutuklu kalmamıştı, sıfırlamışlardı. Kaderin cilvesi, tahliye kararı tam 28 Şubat'ta verilmişti. Tayyip Erdoğan keyifliydi. Adaletin yerini bulacağını biliyordum dedi. Mahkemenin esas hakimi senelik izindeydi. Tahliye kararını nöbetçi hakim vermişti. Nöbetçi hakim İslam Çiçek, uzun adam hayranıydı. Facebook sayfasında Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Allah uzun ömür versin uzun adam yazıyordu. Rıza Sarraf kaçma şüphesi yok denilerek serbest bırakıldığında Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ kaçma şüphesiyle hapiste tutuluyordu. Muammer Güler'in Zafer Çağlayan'ın oğulları kaçmazdı ama balyozdan tutuklanan kuvvet komutanları, generaller, amiraller, kurmay albaylar kaçabilirdi. Ayakkabı kutusunun kaçma şüphesi yoktu ama Doğu Perinçek'in, Tuncay Özkan'ın, Hanefi Avcı'nın, Profesör Yalçın Küçük'ün kaçma şüphesi vardı öyle mi? İnsan yazarken bile üzülüyor ama hukuka, adalete inancımızı yitirmeye başladığımız günlerdi. Gizli tanık hakim oldu. Ergenekon'dan yargılanan CHP milletvekili İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, Efekod adıyla gizli tanık olan kişinin farklı bir kimlikle HSYK tarafından hakim olarak atandığını açıkladı. Böyle rezalet olur mu demeyin, oluyordu. Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder istifa etti. 17 Aralık'tan beri emniyet teşkilatının itilip kakıldığını, sürgün edildiğini, hak, adalet, liyakat, yeterlilik gibi ilkelerin geri plana atıldığını, biat kültürünün ön plana çıktığını söyledi. Tufan Ergüder, Ergenekon ve balyoz operasyonlarını yürüten ekiptendi. Pek yakında paralel terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanacaktı. CHP Genel Merkezi tüm örgütlerine genelge gönderdi. Recep Tayyip Erdoğan'a bundan böyle sayın veya başbakan olarak hitap edilmeyecek denildi. Peki nasıl hitap edilecekti? Kılıçdaroğlu izah etti. O benim gözümde başçalan dedi. CHP genelgesinin haber olduğu gün Tayyip Erdoğan Denizli'de mitingdeydi. Mitinge katılan 100 hafız bölüm bölüm paylaşarak Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Dinin siyasete alet edilmesi çok görülmüştü ama böylesi ilk defa görülüyordu. AKP mitingleri artık haremlik selamlıktı. Kürsüye yakın bölüm kadınlara ayrılıyor, erkekler arka tarafta duruyordu. Cumhurbaşkanlığı mitingleri yapılırken haremlik selamlık bile hafif kalacak, kadınlarla erkeklerin arasına bariyer konulacaktı. Jet Fadıl gene piyasaya çıkmıştı. Gazetelere, televizyonlara reklamlar veriyor, Maldivler'de devre mülk satıyordu. Tabii 2-3 ay sonra hiç şaşırmadık. Jet Fadıl'ın Caprice Gold Maldives Ebu Eyyub El Ensari House projesi başlamadan bitti. Maldivler'deki adanın sahibi olan şirket, Jet Fadıl'ın söz verdiği parayı ödemediğini, sözleşmeyi feshettiklerini, Jet Fadıl hakkında dolandırıcılıktan dava açacaklarını söyledi. Jet Fadıl'ın Maldiv ayağıyla 170 milyon dolar topladığı öne sürülüyordu. 17 Aralık operasyonunda tutuklu kalmamıştı ama iddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Muammer Güler'le Rıza Sarraf'ın telefon konuşmaları Karşı gazetesinde haber oldu. Soruşturma dosyasından sızmıştı. Rıza Sarraf, Mali Şube tarafından takip edildiğinden huylanıyor. Böyle bir takip olup olmadığını Muammer Güler'e soruyor. Muammer Güler de, "Abicim sen rahat ol, vallahi öyle bir şey varsa senin önüne yatarım." diyerek Sarraf'ın gönlünü ferahlatıyordu. Soruşturma dosyasından gazetelere sızan bir başka iddiada ise, bir emniyet müdürünün Rıza Sarraf'ı MASAK'a ihbar ettiği anlaşılıyor. Bunun üzerine Muammer Güler sinirleniyor. "Defterini düreceğim o pezevengin," diyordu. Gezi olaylarından beri her platformda Tayyip Erdoğan tarafından kıyasıya eleştirilen Koç grubu sessizliğini bozdu. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç Hürriyet'e konuştu. "Başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu çarpıcı cevabı veriyordu. "Geçen hafta haberleri takip ettik. Eski Alman Cumhurbaşkanı aklanmış, almış olduğu düşük faizli krediden dolayı istifa etmek zorunda kalmıştı. Bir oradaki duruma bakın, bir de buradaki duruma bakın. Arada dağlar kadar fark var." Fethullah Gülen'in ses kayıtlarında Mustafa Koç'a ananas gönderildiği yolunda konuşmalar geçiyor ve ananas kelimesinin aslında şifreli mesaj olduğu öne sürülüyordu. Mustafa Koç bu konuda ne diyordu? "Bana Türkiye'nin dört bir yanından, bayilerimizden, yörelerine özgü yoğurt, baklava pek çok şey gelir. Yok ananas değilmiş de elmasmış, yok şifreymiş. Bana ananas yollandı, ben de teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi," diyordu. Tayyip Erdoğan bir zamanlar "Muhterem Hoca Efendi" diye hitap ettiği Fethullah Gülen'in, şimdi artık adını bile anmıyordu, kısaca Pensilvanya diyordu. Esad'ın aniden Esed oluvermesi gibiydi. Dilimize yabancılaştırıyordu. Peki bu Pensilvanya neydi? Fethullah Gülen'in ABD'deki adresiydi. 1999'dan beri orada yaşıyordu. 110 dönüm üzerine kurulu çiftlikti. Küçük bir göleti vardı. 9 müstakil binası vardı. Resmi kayıtlarda Altın Nesil İbadet ve Dinlenme Merkezi olarak görülüyordu. 1993'te Hüseyin Çopur tarafından 230 bin dolara satın alınmış, Golden Generation Vakfı'na devredilmişti. 17-25 Aralık'tan önce Liboş tabir edilen gazetecilerin uğrak yeriydi. Bunları uçağa doldurup doldurup Pensilvanya'ya götürüyorlardı. Hem ABD'ye turistik seyahat yapmış oluyorlardı, hem de Fethullah Gülen'i ne kadar sevdiklerini göstermiş oluyorlardı. 17-25 Aralık'tan sonra seyahatler bıçak gibi kesildi. Her seçim öncesinde olduğu gibi gene demokratikleşme paketi çıkarıldı. PKK ile İmralı üzerinden pazarlık halinde olan AKP hükümeti, her seçim sandığı yaklaştığında demokratikleşme adı altında biraz daha taviz veriyordu. TBMM'de kabul edilen yasaya göre, bundan böyle özel okullarda Kürtçe eğitim serbestti, köylere eski isimleri verilecekti, Kürtçe seçim propagandası artık yasak değildi, %3 oy alan partilere yani BDP'ye hazine yardımı yapılacaktı. Açılım durmak yok yola devam ediyordu. Yolsuzluk gündemi PKK'ya yarıyordu. Başı sıkışan AKP, bir de ekstra PKK sorunu çıkmasın diye verdikçe veriyordu. Özerklik kavramı iyiden iyiye normalleşmişti. Fenerbahçe tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la Bilal arasında geçtiği iddia ediliyordu. Mevzu Fenerbahçe Kongresi'ydi. Baba oğluna taktikler veriyordu. Aziz Yıldırım'ın yerine Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan seçilmesi için neler yapılması gerektiğini sıralıyordu. Öbür türlü zekat tapesi çıktı. Alo Fatih ile Bilal arasında geçtiği iddia ediliyordu. Mevzu Türgev'di. Alo Fatih, Bilal'i arıyor, hayırsever bir iş adamının 1 milyon lira yatıracağını belirterek Türgev'in hesap numarasını istiyordu. Bilal de zekat mı öbür türlü mü diye soruyordu. Anlaşılan bir hayır işi vardı, bir de öbür türlü hayır işi vardı. Aydın Doğan tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia ediliyordu. Tayyip Erdoğan, Aydın Doğan aleyhinde açılan SPK davasının nasıl oluyor da beraatle sonuçlanabildiğini sorguluyordu. Sadullah Ergin de cevap olarak beraat kararını veren hakimin Alevi olduğunu söylüyordu. Adalet Bakanı işin henüz bitmediğini, davanın Yargıtay'da görüleceğini hatırlatıyor, Başbakan da yakından takip edilmesi talimatını veriyordu. Hukuk terazisiyle karar verecek olan bir hakimin Alevi, Sünni, Hanefi, Şafii, Türk, Kürt, imanlı imansız olmasının bir önemi var mıydı? AKP'de vardı. Ekstra hazin tarafı, hakimin Alevi olduğuna dikkat çeken Sadullah Ergin, Alevilerin, Sünnilerin, Ermenilerin, Arapların, Katoliklerin, Musevilerin huzurla iç içe yaşadığı Hatay'dan belediye başkan adayı olmuştu. Tayyip Erdoğan, Aydın Doğan'ın davası hakkında Sadullah Ergin ile konuştuğunu inkar etmedi, doğruladı. Dönen dolapları biliyoruz. Adalet Bakanıma bunu yakından takip et dememden daha doğal ne olabilir? Ben bunu milletim için istiyorum, dedi. Danıştay tapesi çıktı. Gene Tayyip Erdoğan'la Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia ediliyordu. Danıştay'da hangi dairenin başında kimin olması gerektiğini isim isim konuşuyorlar. En kritik dairenin İmtiyaz sözleşmelerine bakan daire olduğunu söylüyorlar. Zerrin Hanım'ın Danıştay Başkanı seçilebilmesi için kimlerin adaylıktan çekilmesi gerektiğini organize ediyorlardı. Milgem tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la Deniz Ticaret Odası Başkanı armatör Metin Kalkavan arasında geçtiği iddia ediliyordu. Tayyip Erdoğan, Koç grubu tarafından kazanılan milli gemi ihalesinin iptal edilmesi için Metin Kalkavan'a yol gösteriyor, Başbakanlık Teftiş Kurulu'na haksızlık var diye itiraz etmesini söylüyor. Neticede Koç'un kazandığı ihale iptal ediliyor, Kalkavan'a veriliyordu. Tayyip Erdoğan, Milgem ihalesinin iptali hakkında Metin Kalkavan'la konuştuğunu inkar etmedi, doğruladı. İhalede saf dışı bırakılmış, şahsıma müracaatı olmuş, neticede o ihalenin iptali çıkıyor, devletin 100-200 milyon dolar kazancı oluyor. Bunlar bu telefon konuşmasını dinleyecek kadar seviyesiz, milletin menfaatini hiçe sayan tipler, dedi. Çatalca tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la Dünürü Osman Ketenci arasında geçtiği iddia ediliyordu. Osman Ketenci, çim makinesini, dal budama makinesini, havuz motorlarını aldığını söylüyor. Tayyip Erdoğan, jeneratör de almamız lazım diyordu. İnternete düşen Çatalca ile alakalı bir başka ses kaydının da Tayyip Erdoğan'la Bilal arasında geçtiği öne sürülüyordu. Bilal, banyo, mutfak, parke, boyadan bahsediyor, iç mimar getireceğini söylüyor. Tayyip Erdoğan çitleri soruyor, icabında prekast kalıplarla etrafını dönmek lazım diyordu. Bu ses kayıtları gazetelerde Urla'dan sonra Çatalca villaları çıktı başlığıyla duyuruluyordu. Etiler Polis Okulu tapesi çıktı. İstanbul Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu'nun kapatılacağı, 1 milyar dolar değerindeki arazisine alışveriş merkezi yapılacağı, bu arazinin Bosphorus 360 isimli şirkete devredileceği iddia ediliyordu. İnternete düşen ses kayıtlarında Tayyip Erdoğan'ın bu araziyi çok yakından takip ettiği öne sürülüyordu. Ses kayıtlarının neredeyse tamamı Selamün Aleyküm'le başlıyor, İnşallah'la devam ediyor, Allah razı olsun'la bitiyordu. Allah'ın adının bu şekilde kullanılması, dinimizin bu işlere böylesine alet edilmesi dehşet vericiydi. Tayyip Erdoğan TRT'ye çıktı. Beni dinlemişler, ailemi dinlemişler, oğlumu, kızımı dinlemişler. Bir Müslüman bir Müslümanı dinleyebilir mi? Bizim dinimizde böyle bir şey var mı? Dedi. Bir yandan montaj, dublaj diyordu. Beri yandan dinlemişler diyordu. Hadiseyi İslam'a bağlıyor, telefon dinlemenin dinimizde yerinin olmadığını söylüyordu. Demirören tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la Milliyet gazetesinin sahibi Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia ediliyordu. Abdullah Öcalan'ın BDP heyetiyle yaptığı görüşmelerin dökümü İmralı zabıtları manşetiyle Milliyet'te yayımlanmıştı. Tayyip Erdoğan bu zabıtları yayımladıkları için Erdoğan Demirören'i azarlıyor. Rezillik, alçaklık, kepazelik, adilik, ahlaksızlık, namussuzluk diyordu. Erdoğan Demirören de nasıl girdim bu işi, kim için diyerek ağlıyordu. Mecazi manada söylemiyorum, bildiğin hüngür hüngür ağlıyordu. Medya tarihine geçen ibret vesikasıydı. Erdoğan Demirören Türkiye'nin en zengin insanlarından biriydi. Milangaz'ın sahibiydi, Milliyet Vatan gazetelerinin sahibiydi, dolar milyarderiydi, 76 yaşındaydı. Tayyip Erdoğan'a patron diye hitap ediyordu. Dünya basını olan bitenin izahını yapamıyordu ama mizahını yapıyordu. ABD'den Yunanistan'a, İngiltere'den Almanya'ya kadar Tayyip Erdoğan'lı karikatürlerde patlama yaşanıyordu. Kimisi halının altına para süpürürken çiziyordu, kimisi patlak ampul önünde poz verirken çiziyordu, kimisi de sırtında para çuvalıyla sus işareti yaparken çiziyordu. Efkan Ala tapesi çıktı. İçişleri Bakanı Efkan Ala ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok arasında geçtiği iddia ediliyordu. 17 Aralık savcısı gözaltı talimatları vermiş, talimatını yerine getirmeyen istihbarat müdürünü ifadeye çağırmıştı. Selami Altınok bu konuyu anlatıyor, ne yapması gerektiğini Efkan Ala'ya danışıyordu. Efkan Ala da hiç kimseyi ifadeye gönderme, evrakı çöpe at, gerekirse sen o savcıyı emniyete getir, çete kurdunuz de, diyordu. Sayıştay tapesi çıktı. 2013 senesi bütçe görüşmelerine Sayıştay krizi damga vurmuştu. Sayıştay raporları meclise getirilmemiş, CHP bangır bangır sebebini sormuş, cevap alamamıştı. İnternete düşen telefon kayıtları bu mevzuyla alakalıydı. AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ile Başbakanın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği iddia ediliyordu. Nurettin Canikli, raporlar iyi ki gelmedi, çok berbat diyordu. Hasan Doğan da, bizi mecliste duman ederlerdi diyordu. Eskişehir mitinginde Tayyip Erdoğan'ın dili sürçtü. Evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde, evlatlarıma haramdan bahsedecek kalitede değilsiniz dedi. Sosyal medyada günün konusu oldu, Allah söyletti deniliyordu. Yaşar Nuri Öztürk tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la Alo Fatih arasında geçtiği iddia ediliyordu. Din bezirganlarının ipliğini pazara çıkaran Profesör Yaşar Nuri Öztürk, AKP'liler tarafından en sevilmeyen insanların başında geliyordu. Tayyip Erdoğan, Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ü Habertürk ekranında görmekten duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Alo Fatih de, özür dilerim efendim, mahcubum diyordu. Bu telefon konuşmasından sonra Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün Habertürk'teki işine son veriliyordu. THY tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'la THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş arasında geçtiği iddia ediliyordu. Mustafa Varank, Nijerya'ya sevkiyatı yapılan malzemeyi soruyor. Mehmet Karakaş da endişesini dile getiriyor. Müslümanları mı öldürecek, Hristiyanları mı öldürecek, vebal altındayım diyordu. Ada tapesi çıktı. Bilal'le üniversiteden arkadaşı Murat Yelkenci arasında geçtiği iddia ediliyordu. Bilal'in rüzgar santrali kurmak için Çanakkale açıklarındaki dört adanın pazarlığını yaptığı, Yelkenci'nin fiyat araştırması yaptığı, adaların toplam 20 milyon dolar olduğu öne sürülüyordu. Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası'ydı. Kelepir'di. Her gün tape, her gün tape. Tayyip Erdoğan'ın iyice asabı bozulmuştu. Önünü alamıyordu. Yandaş kanal ATV'ye çıktı. 30 Mart'tan sonra atacağımız adımlar var. Bu milleti YouTube'a, Facebook'a yedirmeyiz dedi. Belli olmuştu, kapatacaktı. AKP milletvekili Metin Külünk, hem demokrasi tarihine, hem hukuk tarihine, hem de İslam tarihine geçecek bir açıklamada bulundu. 17 Aralık operasyonuyla günah işleme özgürlüğüne darbe vurulduğunu söyledi. Diyaneti göreve çağıran Külünk, Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. İnsana günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Af dileme hakkı vermiştir. 17 Aralık'ın felsefi boyutu hiç konuşulmadı. Bu operasyon insanların günah işleme özgürlüğüne darbedir. Diyanete büyük görev düşüyor dedi. Pişkinlikte Nirvana'ydı. Tayyip Erdoğan'ın Osmaniye mitinginde İşsiz bir vatandaş, hırsız var pankartı açtı. Başbakanlık korumaları tarafından gözaltına alındı, kelepçelendi, minibüse bindirildi, bir saat kadar coplarla dövüldü, kafasına silah dayandı. AKP 12 yıldır iktidardaydı. Oscar ödülleri dağıtıldı. Kaderin Cilvesi, en iyi film Oscar'ını 12 yıllık esaret aldı. İlker Başbuğ Silivri'den çıktı. Ergenekon davasından müebbet almıştı. Gerekçeli karar bir türlü açıklanmıyordu. Gerekçeli karar açıklanmadığı için Yargıtay'a temyiz başvurusu yapamıyordu. Son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. İlker Başbuğ tahliye edildi. Tutuklandığı gün Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tutuklandı. Takdir yüce Türk milletinindir demişti. Takdire bakın ki tam 26 ay yatırmışlardı. Silivri kapısında yaptığı özgürlük konuşması çarpıcıydı. Ben ne kadar suçsuz isem, geride bıraktığım Tuncer Kılınç, Hurşit Tolon, Bilgin Balanlı, Hasan Iğsız, diğer tarafta Tuncay Özkanlar, Doğu Perinçekler de suçsuzdur. Son arkadaş buradan çıkıncaya kadar mücadeleme devam edeceğim dedi. İlker Başbuğ'un adını saydıkları arasında Doğu Perinçek de vardı. Ömrünün neredeyse yarısını hapislerde geçiren İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ömrü boyunca TSK ile sorunlu olmuştu. İlker Başbuğ'un Perinçek'in adını telaffuz etmesi, Türk siyasi ve askeri tarihi açısından ilkti. Zıt kutupların birbirini çekmesi gibi, bir araya gelmesi mümkün olmayan insanlar, Ergenekon-Balyoz davalarında birbirine yakınlaşmıştı. Türkiye Gençlik Birliği, Aydınlık Gazetesi, Ulusal Kanal, kumpas davaları boyunca sessiz çoğunluğun sesi olmuştu. Meydanlarda, Silivri duvarlarında hukuk ve özgürlük için boğuşmuşlardı. Hapisteki Perinçek, dışarıdaki CHP ve MHP'den daha etkili muhalefet yapıyordu. İlker Başbuğ'a müebbet verildiğinde, Sabah, Star, Yeni Şafak gibi yandaş gazeteler alkışlamıştı. Darbecilere müebbet, derin devlete müebbet, cuntaya ceza yağdı gibi manşetler atmışlardı. İlker Başbuğ serbest bırakıldığında aynı gazeteler gene alkışladı. Orduya kumpas kuranlar yargılanacak manşetleri attı. AKP dönünce yandaş medya döne döne pervane oluyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 129.